Ayrım 18, sayfa 181, 9. bölüm. Gözleri tamamen kapalı. 1989 kışı. Raisin Riley saat tam 14'te ofisinden içeri adım attı. Yakası düğmeli gömleği, çizgili kravatı ve gri pantolonuyla yakında UCLA'de dereceyle mezun olacak 20 yaşında bir felsefe öğrencisinden çok bir muhasebeciyi andırıyordu. Seansa her zamanki gibi başladı. Ceplerini boşaltıp ajandasını, cüzdanını, gözlüğünü, anahtarlarını ve nane şekeri kanepenin yanındaki sehpaya düzgünce yan yana dizerek. Kanepeye oturmadan önce hem alttaki hem de arkadaki yastığın üstünü şöyle bir silkeledi. Yumuşak sesiyle, "Bugün buraya geliş nedeninin gerçek anlamını araştırmak istiyorum," dedi. Raisin resmi saplantılı ve kontrolcü olabilirdi. Ama en azından bir seanstan da beklediğini biliyordu. Hatırladığım kadarıyla mezun olduğunda ne yapacağına karar vermeye çalışıyordun. Kahvemi yudumlayıp cevabını bekledim. Jason kravatını düzeltti. Bir an durup düşündü. Ama o işin sadece bir kısmı. Geçen hafta baban sana kendi mezun olduğu Yale hukuka gitmen için baskı yapıyordu sanki. Evet, ama benim için en iyisi Berkeley'de felsefe doktorası yapmak bence, dedi. Senin için en iyisi buysa hukuk fakültesine gitme fikrini neden düşünüyorsun? O tamamen ayrı bir konu Doktor Small. Ben bugün temel ve önemli bir konuyu anlamaya çalışıyorum. Sehpanın üstüne duran eşyalarını düzeltti. Wittgenstein'in yazdıklarını bilir misiniz? Üniversitedeyken birkaç eserini okumuştum. O zaman problemlerimizin çoğunun dilin yanlış kullanımından kaynaklandığı yönelik savunu hatırlarsınız. Eğer benim düştüğüm ikilemi çözecek mantıklı bir analiz geliştireceksek, öncelikle en temel sorunu yanıtlamamız lazım. Benim her şeyden önce bu kararı alacak özgür iradem var mı? Jason'ın attığı nutuk nedense bana öğle yemeğimi düşündürdü. Genelde felsefi tartışmalardan hoşlanırdım ama onun etrafındaki herkesi ve her şeyi kontrol etme ihtiyacı terapi seanslarını içsel dünyanın keşfinden çok bir güç mücadelesine dönüştürüyordu. Aklıma hep kaçıp gitmek istediğim, uzun ve sıkıcı bir konuşmaya oturup dinlemek zorunda kaldığım zamanlar geliyordu. Tedavinin ilk ayında Jason'a obsesif kompulsif yakınlığa iyi gelebilecek bir antidepresan önermiştim ama o ilaçların kontrol altına girmek istemedi. Hepimizin özgür iradesi vardı Jason. Her gün çeşitli tercihler yaparız. Hah, babamla tanışmamışsınız siz. İşte şimdi bir yerlere geliyorduk. Anlatsana bana. Çocukluğumda evimizde özgür irade diye bir şey yoktu. Sadece babamın iradesi vardı. O da bunu bize her an hissettirirdi. Şu insanla arkadaş ol, şu dersi al. O kadar hızlı yeme, UCLA'ya git. En iyi eğitimi orada alırsın. Kontrolcü bir insanmış anlaşılan, dedim. Gıcık oluyordun herhalde. Kızıyordun yerine gıcık oluyordun sözünü kullanarak Jason'ı biraz keşfetmeyi, duygularını kabullenmesini sağlamayı umuyordum. Babam katıydı. Sanırım ben de ona karşı bir nebze antipati duyuyorum. Of, işe bak, dedim kendi kendime. Jason böyle devam ederse seansı atlatabilmek için masa altından bulmaca çözmem gerekecek. Baban tarafından sürekli ne yapacağını söylenmesiyle nasıl baş ettin? Dinledim, onayladım, sonra da göz ardı ettim. Otorite figürüyle genelde böyle mi baş edersin? Pek sayılmaz, dedi. Sadece babamla. Baskıcı bir baba nasıl göz ardı edilir? Baskıcı olduğunu söylemedim ki, diye kestirip attı. Sadece genç bir yaşta ona mantıkla bir şeyler anlatılamayacağını anladım. Babam dünyayı tek bir şekilde görürdü. Yaşanacak tek makul yer Kaliforniya'ydı. Tabii demokratlarla göçmenlerin varlığı hariç. Mesleki eğitim şarttı ve babamın firmasında avukat olmak tek mesleki seçenekti. Fakat ben bunlara danışmaya gelmedim size doktor. Yoluma devam etmeden önce temel karar alma sürecini anlamak istiyorum. Belki baban hakkında ne hissettiğini anlaman, karar almana da yardımcı olur. Enteresan bir hipotez bu Doktor Small, ama hala asıl soruma cevap vermiyor. Jason duyguları hakkında konuşmaktan kaçınmak için klasik bir Freudian savunma mekanizması olan düşünselleştirmeyi kullanıyordu. Freud bütün anıların hem bilinçli hem de bilinçsiz unsurları olduğuna inanıyordu. Ona göre düşünselleştirme, anılarımızın bilinçli yönlerine odaklanarak bir olayı mantıklı analiz etmemizi ve olayla ilgili kaygı, üzüntü ya da diğer rahatsızlık verici duygulardan kaçınmamızı sağlar. Gerçeklere odaklanarak duygu yüklü bir durumu sadece ilginç bir problem olarak ele alabilir, duygularımızdan uzak kalabiliriz. Düşünselleştirme diğer yaygın savunma mekanizması inkardan farklıdır. İnkarda problemi ya da olayın varlığını kabullenmeyi bile reddederiz. Düşünsellik insanın sorunla baş ettiği izlenimini verir. Ama sorunun altında yatan duygular ve hisler görmezden gelinmiş ve sorunun kökeni hiç ele alınmamış olur. Jason muhtemelen sorunlarını öyle uzun zamandır düşünselleştiriyordu ki bu onun için otomatik bir tepkiye dönüşmüştü. Seansın geri kalanında onu duygularına geri döndürmeye çalıştım. Ama o teorik nitukları ve tartışmalarıyla duygularından kaçmayı sürdürdü. Ardından saat başına tam 50 dakika geçe eşyalarını yeniden cebine doldurup ayağa kalktı. Haftaya görüşürüz Doktor Small. Onun gidişini izlerken içimde bir rahatlama hissettim. Bitmek bilmez düşünselleştirmelerine yetişmeye çalışmaktan yorgun düşmüştüm. Beni kayıda tutabilmek için yapıyordu bunu, biliyordum ama yıpratıcı olmaya başlamıştı artık. Stratejimi gözden geçirip onun katı savunmalarını kırmanın bir yolunu bulmalıydım. Amacım duygularını deneyimlemesini ve kaçındığı kararı almasını sağlamaktı. O gün akşam yemeğinde Gigi ile en sevdiğimiz İtalyan restoranında buluştuk. 6 ay önce evlendiğimizden beri Perşembe akşamı La Lanica'da yemek yemeyi adet haline getirmiştik. Restorana geldiğimde şef garson beni güler yüzle karşıladı ve Gigi'nin telefon ettiğini, birkaç dakika gecikeceğini söylediğini iletti. Çağrı cihazını masaya koyarken Jason'ın ajandasını, cüzdanını, nane şekerini ve diğer eşyalarını yan yana dizişini düşündüm. Sonra fark ettim ki bende yarattığı gerginlik giderek artıyordu. Neredeyse 2 aydır terapiye geliyordu ama çok az ilerleme kaydedebilmiştik. Garson ekmek getirdi ve içki almak isteyip istemediğimi sordu. Uzakta Gigi'nin kıvırcık kısa saçları gözüme takılınca 2 tane diyet kola ısmarladım. Gigi içeri girerken gülümsüyordu. Şef garson sarıldıktan sonra beni işaret etti. Gigi beni öperek, "Kusura bakma, geç kaldım canım," dedi. "Önemli değil, sana diyet kola ısmarladım." "Sağ ol, açlıktan ölüyorum," dedi. Ekmeğe saldırıp menüye göz atarken. Günün nasıl geçti?" "İyiydi. Fakat bugün gördüğüm hasta bir türlü aklımdan çıkmıyor. Üniversiteden mezun olmak üzere ama ne yapmak istediğinden hala emin değil." Garson içeceklerin yanında birkaç brüşke de getirdi. "Seçenekleri ne?" dedi Gigi. "Doktora yapmak istiyor ama babası aile işine girmesi için baskı yapıyor. O zaman hem doktora yapıp hem de aile işine girsin. Böylece herkes mutlu olur," dedi Gigi. Son brüşke dayı önümden aşırarak. Zaman zaman vakalarım hakkında Gigi ile konuşmayı seviyordum. Alanımın tamamen dışında biriyle fikir alışverişi yapmak iyi geliyordu bana. Üstelik Gigi'nin sezgileri de çok güçlüydü. Hastalarımın gizlilik hakkını korumak için isim ve ayrıntı vermekten kaçınıyordum. "Peki sence ne yapacak hastan?" dedi Gigi. "Bilemiyorum ama yanlış bir karar vermesinden endişeleniyorum. Çünkü duygularından tamamen kopuk biri. Ben de savunma mekanizmalarını bir türlü kıramıyorum." İçeceğinden bir yudum aldı. "İhtisas yaptığın dönemde gözetmenin olan adamdan bahsetmiştim bana, hatırlıyor musun? Ne isim takmıştınız ona? Loch Ness canavarı mı?" "Güldüm. Unutur muyum hiç? Onun küçük yaşlarda yaşanan kayıplarla ve travmalarla takıntılı olduğunu söylemiştin. Bir insanın sorununun kökenine inmek istiyorsanız çocukluğunda başına ne geldiğini öğrenin dememiş miydi?" "Hastam küçükken ağabeyim ölmüş, onu biliyorum. Ama ne zaman sorsam konuyu değiştiriyor. Haklısın belki de. Geçmişi konusunda biraz daha bastırsam iyi olacak." "Güzel," dedi Gigi garsona işaret ederek. "Biraz daha ekmek alabilir miyiz lütfen?" Sonraki perşembe Jason ofisime yine tam saatinde geldi ve eşyalarını yan sehpaya dizdikten sonra yastığı silkeleyip kanepeye oturdu. Normalden daha gergin görünüyordu ama o seansı başlatmadan önce bir şey söylememem gerektiğini biliyordum. "Doktor Small, size geçen hafta sorduğum önemli soruyu bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü lisansüstü eğitimim hakkındaki kararımı yarına kadar vermem gerekiyor. Jason hem Berkeley'ye kabul edilmişti hem de Yale Hukuk Fakültesine. Ortada kesin bir tarihin olması iyi bir şeydi. İlerleme kaydetmemizi sağlayabilirdi. Her zamanki entelektüel laflarımı es geçip doğrudan önemli bir konuya odaklanarak biraz yol kat edebilirdik. Bu kadar çabuk karar vermen gerektiğini bilmiyordum." Sinirli bir sesle cevap verdi. "Hatırladığım kadarıyla geçen ay son karar tarihinden birkaç defa bahsetmiştim size. Göz ardı etmeyi tercih ettiniz herhalde." Benim tarafımdan göz ardı edilme ihtimali karşısında tüyleri diken diken oluyordu. Bunun önemli bir nokta olduğunu düşündüm çünkü onun ana psikolojik savunması olan düşünselleştirme bir anlamda insanın kendi içsel yaşamını göz ardı etmesiydi. Olur da doğru zamanı yakalayabilirsem bu yorumu onunla paylaşacaktım. Ama bugünkü seansı onun basit bir anlamsal ayrıntı gibi göreceği bir şeyi tartışarak geçirmek istemiyordum. "Jason, birkaç dakikamızı senin çocukluğun hakkında konuşarak geçirmemiz gerekiyor. Daha önce de konuşmuştuk Dr. Small. Konumuzla ne ilgisi var anlamıyorum," dedi. "O konuda konuşmak, hatta düşünmek sana çok acı veriyor olabilir mi diye düşünüyorum. Mesele o değil," diye itiraz etti. "Sadece ne önemi var onu anlamıyorum." "Bana uy lütfen bu defalık. Belki de bu kararı almakta neden zorlandığını bu sayede anlarız." "Tamam, ne öğrenmek istiyorsunuz?" "Sen küçükken ağabeyinin vefat ettiğini söylemiştin. İsmi neydi?" dedim. "Robert," dedi ve bir tane nane şekeri alıp kutuyu sehpadaki yerine geri koydu. "Ne hatırlıyorsun onunla ilgili?" "Benden 5 yaş büyüktü ve çok akıllıydı. Onda babamın bir oğuldan beklediği her şey vardı." Nasıl yani? Jason küçümser bir tavırla cevap verdi. Avukat olmaya can atıyordu. Hatırlıyorum da ben hemen hemen o yaşımdayken, o da 15 yaşındaydı demek ki, ölümden bir önceki yıl, hafta sonlarında babamla işe giderdi. Sonra eve gelirdi ve odamızda oyun olsun diye bir mahkeme salonu kurardık. Ben hep kötü adam olurdum. Robert da beni koruyan ve hapse düşmekten kurtaran avukatım olurdu. Seni başka şekillerde de korur ya da savunur muydum? Dediğim gibi babam katı biriydi. Kolay sinirlenirdi. Bize hiç vurduğunu hatırlamıyorum. Ama çok sinirlendiğinde, özellikle de bana sinirlendiğinde, Robert onu sakinleştirmeyi daima başarırdı. O halde Robert seni kollamış gibi görünüyor. O muslikti. Nasıl öldüğünden söz etmemiştin galiba, dedim hassasiyetle. İfadesiz bir yüzle bana baktı. Babam onu 16. doğum günümde araba almıştı. Sarhoş bir şoför çarpıp öldürdü. Hepiniz için korkunç olmuştur, dedim. Öyle oldu. Özellikle de annemle babam için. Kusursuz oğullarını kaybettiler. Ben yedektim sadece. Robert'ın ölümüyle birlikte Jason, onu gerçek babasından asla memnun edemediği, talepkar ve asabi bir kontrol hastasından koruyan, şefkatli baba figürünü yitirmişti. Robert'ın üzerine topladığı her türlü ilgi, Jason'a kendisini yedek gibi hissettirmiş olmalıydı. Bu da Jason'ın anne babasının Robert'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlayış göstermesini zorlaştırmıştı. Ağabeyine yönelik çelişkili duygular ise muhtemelen kendisinin de üzüntü duymasını zorlaştırmıştı. O yaşta ağabeyini kaybetmek senin için zor olmuştur, dedim. Hiçbir şey söylemeden başını önüne eğdi. Annenle baban seni teselli etti mi? Genelde göz ardı edildim. Babam bana göğsümü gerip Robert'a ait sorumlulukların daha büyük bir kısmını üstlenmem gerektiği konusunda büyük bir nutuk çekti. Avukat olmak gibi mi? Sinirlenmiş gibiydi. Geçmişle ilgili bu konuşmalarla vakit kaybediyoruz. Önemli bir kararda yardıma ihtiyaç duyduğum gerçeğini göz ardı ediyorsunuz. Bana kalırsa sen çoktan felsefeye devam etme kararı aldın. Ama bana söylemekten korkuyorsun, dedim. Yanılıyorsunuz. Karar verebilmiş değilim. Evet, felsefeyi istiyorum. Ama hukuka gitmem için de çok sayıda argüman var. Jason, bence sen duygularını göz ardı ederek hayatta kalmayı öğrenmişsin. Ağabeyin ölümünün yasını hiçbir zaman gerçek anlamda tutamadığını ya da babana hayal kırıklığına uğratma korkunu hiç kabullenmediğini düşünüyorum. Bu duyguları anlamadığın sürece hayatında herhangi bir önemli karar alman zor olacak. Babamdan korkmuyorum, Dr. Small. Ayrıca duygularım hakkında sandığınızdan çok şey biliyorum. Hatta sanırım şu an kararımı verdim. Felsefe doktorası yapacağım. Üstelik geçmişle ilgili bu konuşmaların da bana hiçbir faydası olmadı. Eşyalarını tekrar cebine koymaya başladı. Bugünkü vaktimiz doldu, dedi ve aniden çıkıp gitti. Sanırım fazla zorlamıştım onu.